Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenler. Bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2016 sayısından bir mülakatı aktaracağız. Mülakatın başlığı Teslimiyet Timsali Bir Derviş. Tahsin Yatmaz amcayla gerçekleştirilmiş bu mülakat değerli dinleyenler Selman Tan tarafından. ''92 yaşındaki bir insanın yüzü ancak bu kadar güzel olabilir. İman ve irfan nuruyla pırıl pırıl parlıyor. Kalbi yüzüne vurmuş bir Allah dostuyla beraberiz. Bu dupduru simadan sekinet ve huzur akıyor. Diyorsunuz ki bu yüzün sahibi değil yanlış yapmak aklından hiç kötülük bile geçirmemiştir. Onu görünce Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerini görmüş gibi oluyorsunuz.'' Saçı, sakalı, siması tamamen Sami Efendi Hazretleri olmuş. Bunu kendisine söyleyince, o benim hem anam, hem babam, hem mürşidim. Elbette benzeyeceğim. Çünkü hayatım boyunca onun haberi olmadan bir adım bile atmadım kardeş, diyor. Zaten kendisini dinledikten sonra şu kanaate sahip oluyorsunuz. Tahsin amcayı tek kelimeyle özetleyin deseler, teslimiyet dersiniz. Yaşadıklarını o kadar tatlı ve akıcı bir şekilde anlatıyor ki dinlemeye doyamıyorsunuz. Hafızası dipdiri. Kendisini dinlerken sanki size iyi bir derviş nasıl olur'u tasvir ediyor. İşte tertemiz ve mutluluk dolu bir hayat bu. Bu cemaatin iyi dervişleri yaşlanınca hep böyle güzel insanlar oluyorlar diye düşünüyorsunuz. Bir de Sami Efendi'nin evlatlarının hepsinde ortak özellik olarak çok kuvvetli bir azimet ve takva hayatını görüyorsunuz. Artık Sami Efendi Hazretleri nasıl bir aşı verdiyse. Tahsin Yatmaz amcayı Murat Karaman Bey ile birlikte Balıkesir'de bir yakınının evinde ziyaret ettik. Tahsin amcamız için Rabbimizden hayırlı ibadet ömürleri niyaz ediyoruz. Kendisinden ümmeti Muhammed için dua talep ediyoruz. Efendim, bu sohbetlere genellikle nerede doğduğunuz, pederiniz, validenizle ilgili bilgileri alarak başlıyoruz. Böyle başlayabilir miyiz? Keşan'da doğduk. Rumi 1340 miladi 1924 yılı. Babam Malkaralı, annem Keşanlı. Dedemin fabrikası vardı. Aile işletmesiydi. 9 yaşındayken babam öldü. İlkokulu Keşan'da, ortaokulu Edirne'de okudum. Sonra Orman Meslek Lisesi'ne gittim. 1945 yılında yedek subay olarak Sapanca'da askerlik yaptım. Sonra bizi Tarsus'un Cehennem Deresi'ne orman mühendisi olarak tayin ettiler. İlk vazifem orasıydı. Namrun Yaylası'na yakın bir yerde, vazifem Toroslar'da orman bölge şefliğiydi. Namrun Yaylası, Sami Efendi Hazretleri'nin fırsat bulduğu zaman çıktığı yerdir. Adanalı Hasan Efendi'nin de orada yayla evi vardı. Tayinim çıkınca gideceğim yerin ismi Cehennem Deresi olduğundan dolayı endişe ettim. Başka bir meslek tutabilirim diye düşündüm. Fakat Allah'ın hikmeti, gittim. Gitmemde de bir hayır varmış. Başka türlü efendi babayı bulamazdım. Nasıl buldunuz efendim? Şimdi kardeş, hidayet de maneviyatta nasip meselesi. Askerden sonra namazlarım alacalı vaziyette. Tasavvufa dair de hiçbir bilgim yoktu. Görmemişiz. Bu noktalarda Trakya zayıftır. Cehennem Deresi'nde çalışırken Tarsus'a inmiştik. Yanımdaki arkadaşım ertesi gün izne çıkacaktı. Saati yaptırmak istedim. Birkaç saatçiye sorduk. Hepsi 2 gün veya 3 gün sonra gel dediler. Kimisi 3 lira, kimisi 5 lira istiyor ama bugün yaparım diyen olsa yine vereceğiz fakat o gün yapan yok. Tam ayrılacağımız sırada tanımadığımız bir şahıs bize dedi ki, ''Kardeşim, emniyetin altında saatçi Mehmet Efendi var, ona gidin.'' Gidip bulduk, saati inceledikten sonra bize, ''İkindi namazından sonra gelip alabilirsiniz, ücreti 1 liradır.'' dedi. Hem o gün yapıyor, hem de ücreti 1 lira. Zan kötü bir şey. Arkadaşla birbirimize bakıştık ve bu amca bizden para mı almak istiyor acaba diye düşündük. Ama yine de saati bıraktık çıktık. İkindi namazından sonra saatçi Mehmet Efendi'nin yanına gidince bize, ben size 1 lira demiştim ama deyince ne akla gelir? Bunun ücreti 3 lira veya 5 liradır diyecek diye düşünerek biz hemen amca pazarlık yaptık dedik. Oğlum bir dakika dedi. Ben size 1 lira demiştim ama filan çark kırıktır düşüncesiyle öyle söylemiştim. Halbuki içine bir kıl girmiş, onu alıp temizledim, yağ damlattım. Bu yüzden benim hakkım 25 kuruştur dedi. Biz bunun üzerine yok amca, 1 lira alacaksın diye ısrar edip parayı verince bir arsa kızarak çekmecesinden 3 tane 25 kuruşluk çıkarttı ve bize burada Danyal aleyhisselam yatıyor. Orada meczuplar var. Gider onlara verirsiniz. Hem size sevap olur hem bana sevap olur dedi. Biz şimdi ne umduk ne bulduk. Sonra saatimizi aldık. Çıkarken arkadaşıma senin işin bitti, o yüzden ayrılabilirsin dedi. Sonra bana döndü ve sen biraz daha oturmak ister misin kardeş dedi. Böyle insanın yanında kim oturmaz? Allah için tasavvufa dair öyle şeylerden bahsetti ki her biri ok gibi içime oturdu. Allahu Ekber. Oğlum ara sıra yayladan geldikçe bana uğrayacaksın değil mi dedi. Yayladan her Tarsus'a inişimde yanına uğramaya başladım. O gün veya birkaç gün önce hangi rüyayı gördüysem aynen bana rüyalarımı söylüyor, sonra tabirini yapıyordu. Acayip bir durum. Muhabbet artınca her uğrayışta çok şeyler almaya başladım. Büyük bir zaattı. Maneviyatın tadını alınca artık teheccüdleri de kaçırmaz olmuştum. Sonradan öğrendim. Erenköy vazifelisi Abdülkadir Efendi'nin abisiymiş. Abdülkadir abi Saatçi Mehmet Efendi'nin ders alması için Sami Efendi'ye müracaat ediyor. Sami Efendi, ona dokunmayın, o üveysidir buyuruyor. Hakikaten çok yaman adamdı. Bana bir gün, evladım, senin şeyhin Allahu Alem Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri olacak ama burada Hoca Hamza Efendi isimli büyük bir zat var. Teberrüken onunla görüş, onun hayır duasını al dedi. Gittik, çok yaşlı ve mükemmel bir zattı. Sami Efendi'nin de akrabasıymış. Bana verdiği dersleri çekmeye başladım. Çünkü Cehennem Deresi'nin etrafında köy yok, yol yok, tamamen istihsal bölgesi ve yalnızım. Aradan 2 sene geçti. Merkezimiz Mersin'de olduğu için oraya gelmiştim. Akşam namazını kıldıktan sonra cemaatten birisi bana akşam yemeğine bize davet etsem gelir misiniz dedi. Gelirim dedim ve gittik. Yemekten sonra bana ne sen beni tanıyorsun ne de ben seni. Hadi yemeğine bir zehir koysam ne yapacaksın? Neye güvenerek geldin dedi. Fellah da çok o taraflarda. Ben de senin siman kötü bir insan siması değil dedim. Bana yarın seni bir yere götürsem gelir misin dedi. Ben de bugün nasıl geldiysem yarın da gelirim. Sadece şartım pazartesiye işe beni yetiştirmendir dedim. Ertesi gün otobüse bindik. Allah için nereye gideceğimizi bilmiyorum. Tarsus'a gelince bana kardeş nereye gideceğimizi sormayacak mısın dedi. Ben de kendisine hayır dedim. Madem sen sormayacaksın ben söyleyeyim. Adana'ya benim şeyhim Sami Efendi Hazretlerine gidiyoruz dedi. Saatçi Mehmet Efendi'nin sözü yerini buluyor diye düşündüm ve sevinç içinde yol arkadaşıma dersenin elini öpeyim dedim. Bana niye diye sordu. Ben de kendisine ben şimdiye kadar sana niye diye hiç sordum mu dedim. Adana'da bir camide İmam Efendi'nin odasına gittik. Görüşmek için gelenler daire şeklinde oturmuş bekliyorlardı. Yunus Baba isimli çok yaşlı bir zat yanımızdan bir kişiyi Efendi Baba'nın evine götürüyor, geri dönünce bir kişi daha alıp gidiyordu. Ben zahirde oturuyordum ama heyecan içinde içimden hep Sami Efendi beni çağırsa diye feryat ediyordum. Diğer bekleyenlerin yanında ayıp ama yaptım, kendime engel olamıyorum, İlla beni çağırsın diye niyaz ediyordum. Yunus Baba geldi ve İhsan'da gelen Tahsin isminde biri varmış, Efendi Hazretleri onu çağırıyor dedi. Ben yanımdaki kardeşin isminin İhsan olduğunu da orada öğrendim. İsmini hiç sormamıştım. Heyecanım bir kat daha arttı. Çünkü efendi baba beni tanımadığı halde ismimle çağırıyordu. Arkadaşım İhsan'ın oraya geldiğini ikimizden başka bilen yoktu. Allah razı olsun, o İhsan Bey de uyanık bir kardeşmiş ki beni aldı evinde misafir etti. Sonra efendi babanın yanına götürdü. Huzuruna girdik, karşısına oturdum. Efendi baba, herhangi bir vazifen var mı diye sordu. Ondan ders almak istiyorum fakat senin tahsin olduğunu, seninle birlikte gelenin İhsan olduğunu bilen bir insan herhalde önceden bir ders aldığımı da bilir diye düşündüm. Durumu anlatınca kendisi, Hamza Efendi benim sülalemden yakın akrabamdır. O büyük bir velidir ve onun ders verdiğine ben ders vermem dedi. Saatçi Mehmet Efendi'nin birçok söylediğinden biliyorum, o yalan söylemez. Söylediği tahakkuk edecek inşallah ama nasıl olacak? Efendim, ben ders almak için geldim, dedim. Israr etmek de sünnetmiş, ben de ısrar ettim. Cahil cesur olurmuş, yine muvafakat etmedi. Sonrasında dedim ki, efendim, benim canım böyle istiyor. Bunun üzerine gülümseyerek, yok yok, bizim canımızın istemesi lazım, dedi. İş pazarlığa döküldü. Vakit saat gelmiş ki, huzurunda açtım elimi. O zaman Allah size istetsin efendim. Sizin de benim de sahibimiz o, dedim. Tekrar tebessüm etti. Başını bir müddet önüne indirdi. Sonra o zaman istihare yapalım ve bir ay sonra gelelim, buyurdu. Bir ayda 4 cuma gecesi, 4 pazartesi gecesi var. O sırada Fındık Pınarı Yaylası'nda şeflik yapıyorum. Döner dönmez istiharelere başladım. İlk istiharede göreceğimi gördüm. Hemen Adana'ya gitmeyi arzu ettim ama imkanı olmadı. Bir ay gidemedim. 8 istiharenin 8'ini de yaptım ve gördüm. Tam bir ay bitti, tekrar merkeze vazifelendirildim. Hem harcı rahımı aldım, hem işimi gördüm, hem de Adana'ya gittim. Beni görür görmez, hoş geldin, bugün tam bir ay oldu mu, dedi. Günü gününe tam bir ay oldu efendim, dedim. Anlat o zaman rüyanı, dedi. Anlattım. Rüyada ne görmüştünüz? Bir at yarışı yapılıyor. Ben de doğru bir ata binmişim elhamdülillah. Menzili maksuda ulaşıp yarışı kazanıyorum. Sonra diğer rüyamı da anlatayım efendim, dedim. Peki anlat, dedi. Bu şekilde diye diye 8 rüyamı da kendisine anlattım. Arada ne varsa hepsini anlat da sen de rüya bitsin, dedi. Hakikaten ben de ondan sonra rüya görmek bitti. Görürsem sağlam bir rüya görürüm ama haricen rüya görmem. Rüyalarımı efendi baba bitirdi. Benim intisabım da böyle oldu. Sonra devamlı ziyaretine gitmeye başladınız herhalde. Dağlarda çalıştığımız için arkadaşlarla aynı odada kalırdık. Dersi yapmak biraz zahmetli olurdu fakat bir gün bile dersimi bırakmadım. Kontrole geldiğim zaman kendisine dersi çekmemin biraz zahmetli olduğunu ifade edince ileriye doğru daha iyi olur, dedi. Böyle diye diye bizi senelerce idare etti, Allah razı olsun. 3 sene kadar her hafta sonu veya 15 günde bir ziyaretine gittim. Sonra kendisine, efendim ben Trakyalıyım, tayin istesem mi diye sordum. Müracaat edebilirsin, dedi. 1950 senesi Bandırma'ya tayinim çıktı. Bunun üzerine tekrar yanına gittim. Efendim, tayinim Bandırma'ya çıktı. Fakat ben burada haftada bir yanınıza geliyorum. Bandırma'ya gidersem yanınıza gelmem hayal olur. Şimdi ne yapayım, tekrar müracaat edip iptal ettireyim mi diye sordum. Sen git inşallah. Yakında biz de o taraflara geleceğiz, dedi. Tahminen bir sene olmadan İstanbul'a hicret etti. Soğanağa'ya, Laleli'ye yerleştim. Sonra elhamdülillah İstanbul'da görüşmeye başladık. Efendim, Adana'dayken Sami Efendi Hazretleri ile yaşadığınız ve unutamadığınız hatıralarınız varsa bizimle paylaşır mısınız? Bir pazar günü bir sebepten gündüz efendi babayı ziyarete gidemedim. Akşama doğru evinin yakınına gittim ve hizmetindeki Ahmet amcayı buldum. Ona bu saatten sonra ziyaretin imkanı yok ama yarın efendi babaya kendisine ziyarete geldiğimi söyler misin dedim. Akşam namazı için hazırlık yaparken Ahmet amca geldi ve Tahsin Hadi Sami Efendi seni çağırıyor dedi. Bu saatte efendi baba kimseyle görüşmez. Olacak iş değil ama hayırdır inşallah dedim. Tam yanlarına giderken üç kişi yanımıza gelip efendi babayı ziyaret etmek istediklerini, hacca gideceklerini ve vakitlerinin olmadığını söylediler. Ben Ahmet amcaya, belki biler sebebiyle içeri girebiliyorum. Belki onlar benim sebebimle. O yüzden mesuliyet bana ait. Sami Efendi'ye bu abileri götürelim dedim. Birlikte içeri girdik. Efendi baba hepimize yarım saat kadar sohbette bulundu. Onlara haşra dikkat edecekleri hususları anlattı. Devam etmeleri gereken evrad-ı eskar tavsiyelerinde bulundu. Anlattıkça ben devam etsin istiyorum. Sonra hafif öne doğru eğildi. O öyle yaptığı zaman artık yanında duramazsınız. Müsaade istedik. Evden ayrılırken her zamanki adeti olduğu üzere kapıya kadar uğurladı. O üç kişi önden çıktıktan sonra efendi baba bana sen kal buyurdu. Meğer validemiz yayladalarmış. Akşam yemeğini yanında kalan Müftü Müsevvidi Mehmet Efendi ile birlikte kendi elleriyle hazırlamışlar ve birlikte yiyeceklermiş. Üçümüz sofraya oturduk. Efendi baba önümüze konan toprak çanak içindeki yoğurdu işaret ederek yoğurt şifadır. Bütün tabipler yoğurt tavsiye ederler. Yoğurttan yiyiniz. Biz her sofrada bulundururuz. İnşallah bundan sonra sen de yersin buyurdu. Ben o zamana kadar hayatım boyunca ne yoğurt ne de peynir yemişim. Fakat efendi baba böyle söyledikten sonra vallahi zehir olsa yerim. O gün o yoğurdu yedim ve o gün bugündür yoğurda devam ederim. Rahmetli anacığım, keşke o sofrada yoğurdun yanında peynir olsaydı da peynir yemeye de başlasaydın evladım derdi. Peynir olarak sadece kaşar peyniri yedim, başkasını yiyemedim. Bir gün kahvaltıda Musa Efendi Hazretleri ile birlikteyiz. Herkese kendi elleriyle beyaz peynir dağıtıyorlar. Sıra bana gelince kaşar peyniri tabağına alarak benim tabağıma kaşar peyniri koymuştu. Allah rahmet eylesin. Efendim, simanız, sakalınız, her şeyiniz Sami Efendi Hazretlerine ne kadar çok benziyor. Bir ömrü onun muhabbetiyle geçirdiğiniz için midir? Ne kadar kulluk yaptıysam onların sebebiyledir. Ne kadar güzellik gördüysem yine o büyük zatın bereketidir. Onlardan ne gördüysem onu yapmaya çalıştım. Mesela efendi baba çorbasına kırmızı biber atardı, onu gördüğüm gün ben de atmaya başladım. Aynı iyileşme oluyor, bizim kârımız onları seviyor olmamız. Bu işin başlangıcı da sonu da sevgi ve teslimiyettir. Onlarla beraber olmak, onlar gibi yaşamaya çalışmak kolay değildir ama yapabilirsen kazanırsın. Rabbim şefaatlerine bizleri dahil etsin. Allah için şu an onlar bizden uzak değiller, bunu böyle bilelim. Rabbim bizleri ahirette de beraber eylesin. Efendim, ayrıca yaşadığınız dönemin büyük zatlarıyla birlikte olmuşsunuzdur. O zamanlardan faydaya medar olacak anlatabilecekleriniz var mıdır? Bir gün İstanbul Çarşamba'daki Ali Haydar Efendi'yi ziyarette efendi babayla birlikte bulunmuştuk. Ali Haydar Efendi, Sami Efendi Hazretlerinin yanındaki Alemdar abiye bir soru sordu. Alemdar abi Sami Efendi'ye baktı, Sami Efendi gözlerini yere indirdi. Bunun üzerine sorunun cevabını Ali Haydar Efendi kendisi verdi. Hasbihal bir müddet devam etti. Sohbetin sonunda baktık ki terden sırılsıklam olmuşuz. O iki büyük zatın heybeti odayı kaplamış, kimseye yer kalmamıştı. Allah rahmet eylesin, Ladikli Ahmet Ağa ile ilgili bir hatıra anlatayım. o zaman yeniyim. Bir Ahmet Ağa var, şöyledir, böyledir diye duyunca, biz de yeni olunca etkilenmişiz, onu göreyim arzu ettim. Hiçbir şeyi mümkün mertebe efendi babadan habersiz yapmamaya çalışırdım. Kendisine bunu söyleyince gülümsedi ve selam söylersin dedim. Konya'ya varınca bir camide ikindi namazını kıldım, vaazı dinledim. Camiden çıkınca vakit ilerlediği düşüncesiyle ladike yarın giderim dedim. Baktım kapıda iki arkadaş beni bekliyor, selam verdiler. Sen mi buluyorsun, onlar mı seni buluyor bilemezsin. Biri dedi ki, sizi gideceğiniz yere ben götürecektim ama acil bir işim çıktı. Bu arkadaşımız sizi götürecek. Onlarda öyle bir tasarruf var ki oradan olduğunu bilirsin ve bir şey diyemezsin. Garaja gittik, yanımdaki arkadaş iki ladik bileti aldı. Kendi kendime Ahmet Ağa'ya gidiyoruz dedim. Ulaştığımızda akşam olmuştu. Bir müddet bekledikten sonra ladikli Ahmet Ağa elinde bir siniyle geldi ve önce yemeğimizi yiyelim, sonra namazımızı kılalım, sonra görüşelim dedi. Beni getiren arkadaş imam oldu, namazımızı kıldık, sonra diz dize oturduk. Ahmet Ağa bana döndü. Evladım, bu akşam dünyevi, uhrevi ne istiyorsan sor, sana cevabını vereceğim dedi. İçimden bir şeyler geçirdim ama Ahmet Ağa'ya herhangi bir şey söylemedim. Ahmet Ağa, yanımızdaki diğer arkadaşla saat 23'e kadar konuştular. Ben de onları dinledim. Bana bir şey sormadı. Ben de bir şey söylemedim. Sonra Ahmet Ağa, bana müsaade, işlerim var deyip ayrıldı. O gece beni getiren arkadaşla misafir odasında birlikte kaldık. Sabah olunca Ahmet Ağa gelip bizi yolcu etti. Giderken o arkadaş bana, Ahmet Ağa'ya gelenler genellikle keşif keramet görmek isterler. Sana Ahmet Ağa bu fırsatı verdiği halde neden herhangi bir şey sormadın dedi. Ben bekarım. Torosların başında istihsal bölgesinde mahrumiyet içinde mahrumiyet yaşıyorum. Bir tane anacığım var, yalnız yaşıyor. Yani dünyevi yönden de soracak olsam soracak şeylerim var. Ama bütün bunlara rağmen hiç dedim. Nasıl hiç? Sen içinden ne geçirdin dedi. Ben de Allah için ne geçirdiysem sen söyle dedim. Bunun üzerine ben efendi babamın yanından geliyorum. İhtiyaç olsaydı ona sorardım. Ahmet Ağa'yı ziyarete geldim. Elini de öptüm. Benim ona soracağım bir şey yok. Benim için matlup hasıl oldu diye düşündüm. O sırada Ahmet Ağa'yı ziyarete gelmiş ricalden kimseler de vardı. Ahmet Ağa onlara, bakın Sami Efendi'nin en zayıf müridi bile ne diyor dedi. Evet, mülakat burada noktalanıyor değerli dinleyenler ama gelecek ayki sayıda devam edecek. Ayağa kaydıran hastalık benlik başlığıyla kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, bu mülakatı Selman Tan Tahsin Yatmaz amcayla gerçekleştirmiş. İlk bölümünü aktardık. Teslimiyet timsali bir derviş başlığını taşıyordu bu ilk bölüm. Gelecek ay inşallah ikinci bölümü de aktarmaya çalışacağız. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Altınoluk dergisinin Temmuz 2016 sayısından paylaştık bu mülakatı. Geceniz hayır olsun diyoruz. Hoşça kalın.